Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Saatler 9'u gösterirken Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızdayız. Herkese günaydın. Öncelikle ekonomik nedenlerde işten çıkarılan arkadaşlarım için çok üzgün olduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Umarım yapılacak görüşmeler çerçevesinde yeniden Radyo Sputnik çalışanı bu arkadaşlarımızı işlerinin başında görebileceğiz. Umuduyla gündeme geçmek istiyorum. Neler var Ankara'nın gündeminde? Öncelikle dün kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından ilk kez Akbelen'den bahsetti ve ne dedi orada? Biz çevreci görünümlü marjinalleri aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz dedi. Çevreci görünümlü marjinaller içinde 83 yaşında, 80 yaşında dedeler, nineler, kadınlar, gençler, toprağını savunan insanlar var Akbelen'de. Evet, neler için? Hem Akbelen ormanı ve zeytinlikler için, toprakları için orada büyük bir mücadele veriyorlar. Yaklaşık 4 yıldır aslında, 2 yıldır da nöbet şeklinde sürüyor. 16 gündür de orada kestirmemek için, ağaçları kestirmemek için büyük mücadele veriyorlar ama yaklaşık 65 bin ağacın kesildiği tahmin ediliyor. Biz de birazdan bunu efsane orman mühendisi, hocaların hocası Doğan Kantarcı'yla konuşacağız. O bölgeyi en iyi bilen isimlerden biri Doğan Kantarcı, iklim bilimci aynı zamanda. Evet, gündeme tekrar dönmek istiyorum. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu dedi ki Meral Akşener 26 Temmuz'da, yani büyük taarruzun 101. yıl dönümünde Afyon Karahisar'dan çok önemli, Türk siyasetinde önemli başlangıç yapacak açıklamalar yapacak diye duyurdu. Evet, bakalım Meral Akşener nasıl bir açılım yapacak aslında Türk siyasetine dair. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde kim kimle yeniden ittifak kuracak, kurmayacak tartışmaları sürüyor. Böyle bir gündemde tabii biz hemen onu söyleyelim. Rakın babası, Anadolu Rakı'nın mucidi Erkin Baba'yı kaybettik. Onun için de ayrıca üzgünüz ve bir Erkin Koray parçasıyla İrem bir aranın ardından Doğan Kantarcı hocamıza bağlanıp Akbelen'i konuşacağız.
Geçer zaman ki dediğim aynı lafa ki, öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lafa ki, birden dursun istersin seneler olunca mazi, öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lafa ki, öyle bir geçer zaman ki. Günlere bakarsın katı katı, üzerine çekersin perde, yol katı, üzerine çekersin perde. Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? Kara yazı yazıldı sanma, insanın da kaderi böyle. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynı lavaki. Öyle bir geçer zaman ki. Bir cevap buldun mu sorulara?
Akbelini konuşacağız dedik. Profesör Doktor Doğan Kantarcı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi eski öğretim üyelerinden, hocaların hocası, bütün ormancıların hocası diyeceğim artık. İzi olmadığı yer yok galiba. Cerattepe, Kaz Dağları, Köroğlu, Toroslar, Türkiye'nin ormanlarında ayak basmadığı yer yoktur herhalde. Sayın Kantarcı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Var mı ayak izinizin olmadığı bir orman alanı, bölgesi?
Ev vardır herhalde ama postalımın izinden çok defa geçtim, onu biliyorum. Evet. Dağlarda.
Evet. Akbelen'de sizin Cerattepe'de dedim, Kaz Dağları dedim elbette ki. Hani böyle kafamıza kazınmış maden, altın, bakır çıkarmak için o kel tepelere dönüştürülmüş ormanlar. Ve şimdi Akbelen benzer bir risk altında. Siz de uzun yıllar oralarda yine çalıştınız. Bilirkişi olarak da aslında mahkemelerde bilirkişi olarak da raporlarınızla da o 3 termik santralin üretiminin durdurulmasını sağlayan isimsiniz aynı zamanda. Bize bir anlatır mısınız? Nerede başladı bu Akbelen sorunu ya da termik santraller sorunu?
Efendim şimdi şöyle bir olay var. Burada Muğla'nın altında birçok yerde kömür var. Bunlar çok kaliteli kömürler değil ama bu kömürlerin çıkarılıp yani termik santrallarda kullanılabilir cinsten kömürler. Bu kömürlerin çıkarılıp enerjiye dönüştürülmesi ve burada da Muğla'nın Bodrum'un bir turizm merkezi bölgesi haline getirilmesi mevzulardı. Turizm bölgesi haline getirecekseniz enerji lazım, elektrik lazım. Dolayısıyla bu termik santrallardan kuralım dediler. En önce yatağını kurdular. Yatağın 3 birimdir. Birinci birim 1982'de çalıştırılmaya başlayınca yavaş yavaş ortalığı şey yaptı. Bacak gazları, bacak gazlarından da özellikle kükürt dioksitle azot oksitler çıkıyor. Bunlar yavaş yavaş ormanlara etki etmeye başladı. 82-83'te iki birden birimi daha devreye soktular. 3 birim, 3 birim çalışınca karşı tarafta Bencik Dağı vardır güneyinde. Bencik Dağı'ndaki bizim orman kurudu. Ben 83'te geldim oraya, baktım. Aha, ormanımız kuruyor. Çam ormanı. Başladık biz çalışmaya. O zaman asistanlarım şimdi hepsi profesör oldu. Bir tanesi de emekli oldu. Yani 100 seneler geçti. Biz başladık. Bu kükürt dioksidin azot oksitleri tespit edemiyoruz. Ama kükürt dioksidi çok kolay tespit ediyoruz. Tabii adam akıllı bir kimya analizinden bahsediyorum. 50'nin üzerinde bir araştırma serisi yaptık. Ve işte bu çalışmalarımızdan dolayı da beni ve Aysel Müezzin oldu ve Enver Kayadeniz rahmetlik oldu. Bizi bilirkişi olarak tayin ettiler. Yani dava açıldı termik santrallar üzerinde. Biz de gene geldim, ben araştırmalara devam ettim. Ve 96'da raporlarımızı teslim ettik. Yani 3 termik santral, Yatağan, Yeniköy ve Kenarköy termik santralları raporları. 3 tane de ek bilgi notu çeşitli konularda kitap halinde. Yani 6 kitap teslim ettik. Aydın İl İdare Mahkemesi de bizim bu görüşlerimize göre termik santralları kapattı.
Evet.
Kapattı mı?
Elektriksiz kalındı mı o zaman? Nasıl oldu?
Yok canım, elektriksiz kalınmadı. O zaman bu kadar elektriğe ihtiyaç yoktu.
Evet.
Ama hükümet sorumluluğu üstüne aldı. Açtı termik santralları. İyi, tamam, pekala. Ama o zamandan bugüne olayı değerlendirdiğiniz vakit, şimdi 2023'teyiz. Düşünün, 1983'te başlayan olay.
Evet. 40 yıl olmuş.
Arkadan Yeniköy girdi devreye. Arkadan Kenarköy girdi devreye. Bütün bölge ta şeyden, yani Kenarköy termik santralının bacak azları Datça'ya kadar geliyor.
Bu kadar.
Evet, çok geniş bir
alan. Yani şimdi burada bir, hocam burada bir çelişki yok mu? Yani siz şimdi turizm yapalım diyorsunuz. Turizm için enerjiye ihtiyaç olacak diyorsunuz. Ama turizmin ihtiyacı dediğimiz öbür doğa ortamı, doğal ortamı da yok ediyorsunuz yani. Ormanı, suyu, sular da aynı şekilde tehdit altında değil mi?
İşin felaket tarafı o zaten. Şimdi o zamanlar enerji olarak bir kömürü enerjiye dönüştürmek, doğalgaz yok daha Türkiye'de. Olayı vardı. Bir güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi konularında da bu kadar ileri gidilmiş değildi.
Evet.
Dolayısıyla bu bir tek çare olarak gözüküyordu. Fakat işin o zaman daha zaten olayı görüp yazdık raporlarımızda. Bu burada durmaz. Bu ormanları yok eder. Zeytinlikleri yok eder. Köylünün tarım alanlarını yok eder. Köylünün burada devamlılığı yok olur. Dolayısıyla üretim yok olur. Bu bir. İkincisi, kömür yatağı çok yerinde. 200 metre.
Evet.
Bunu yeraltı işletmesiyle işletirseniz çok pahalıya mal oluyor. Açık ocak olarak işletirseniz bu sefer elinizde geride koca bir kayalık ve de o kayalığın üstüne yığılmış taş parçaları kalıyor.
Evet.
Yani ağaçlandırılabilir bir yerde kalınıyor. Bu bütün bu şeyi uzun sürede yok edecektir. Orman ekosistemlerini, zeytinlikleri, tarım alanlarını ve köylünün buradan göç etmesine sebep olacaktır. Ve de bu kömürün üstünde iki farklı kireç taşı tabakası var. En üstteki çatlaklı, yağış suları bu çatlaklı sistemden aşağıya doğru sızıp yeraltı suyunu oluşturuyor. Alttaki kireç taşı tabakası da çilli kireç. Çil suyu aldığı için şişince yukarıdan gelen o yeraltı suyu daha derine gitmiyor, sızmıyor. Dolayısıyla dereleri, kaynakları besliyor. Bunları onu kesip de bir kocaman bir çukur oluşturunca ne yeraltı suyu kaldı, ne köylünün tarlası kaldı, ne köy kaldı. Orman zaten mahvoldu gitti. Olay bugün geldiğimiz nokta astarı yüzünden pahalı bir işletme.
Şimdi yani o lignit kömürü orada kalsın mı? İşte altın Cerattepe'de kalsın mı? Kaz Dağları'nda kalsın mı? Çıkarmayalım mı? Ekonomik değer değil mi hocam?
Efendim şimdi ekonomik değer meselesini şöyle düşünmek lazım. Bir ekonomik değeri kazanmak için acaba ekolojik olarak maliyeti nedir diye bakmak lazım. Tabii sadece ekolojik olarak değil, aynı zamanda halkın beslenmesi ve geçinmesi ve devamlılığı bakımından da. Halk kızılderili değil, Amerika'dakiler gibi vuralım, temizleyelim, sürelim, yok edelim. Burası Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran da Türk halkı. Tamam mı?
Evet.
Bizim milletimiz, biziz yani.
Evet.
Dolayısıyla kendi kendimizi vurup temizleyip de süremeyiz. Böyle saçmalık olmaz.
Para kazanacağız ama oradan kazanmayacak mıyız?
Ha şimdi yani en püf noktası da oraya geliyor. Bu termik santralleri devlet yaptırdı.
Evet.
Dolayısıyla devlet işletiyordu. Nihayet bir termik santralı kapatırsınız veya çalıştırırsınız. Devletin tercihidir. Devlet halk, devleti kuran halk, devleti idare edenleri seçmekte ve yönlendirmektedir. Ama termik santralları kalkar da özelleştirir, sermayeye satarsanız iş o zaman başka türlü gözüküyor. O zaman sermaye kendi kazancını sağlamak için bir takım yollar arıyor. Bu yolların en başında gelen de devleti ele geçirmektir. Devleti kullanmaktır. Bugün Akberen'de olan olay o. Yani devletin polisi, askeri, yani halka karşı, kendi halkına karşı, yani halkın çocukları halka, kendi analarına, babalarına, teyzelerine, dedelerine, amcalarına karşı ve iş böyle bir abuk sabuk bir duruma geldi.
Bir yani avuç marjinal orada, dedi Cumhurbaşkanı.
Efendim şimdi onun ne dediği hiç önemli değil. Onu ciddiye alan yok zaten. Onu boş verin, hiç konuşmayalım. Yanlış bir laf etmeyeyim. Tamam.
Evet. Yani evet. Yani burada şimdi diyorsunuz ki devletin elindeki santraller özelleştirildi, sermayeye verildi. Sermaye para kazanma hedefiyle hareket ediyor. Ve bunun evet, onlar yani para kazansın diye de devletin askeri, polisi halkına karşı orada duruyor. Yani.
Ha, şimdi burada bir şey var. Kamu yararı evet, meselesi var. Kamu yararına aykırı olan şeyi yapamazsınız. Yani halkın yararına, halkın özel menfaatlerinden bahsetmiyorum.
Evet.
Ama kamu yararına karşı bir şey yapamazsınız. Buradaki işlem kamu yararına değil, kamuya karşı olan işlem.
Evet.
Birileri cebine para koyacak, ona karşılık da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin filanca yerindeki altın madenine girilecek, ortalık rezil edilecek falan yerindeki ormanı yok edilecek, kömür çıkarılacak, ay yüzüne dönecek ortalık. Bunlar evet, bunlar doğru işler değil.
Yani Kaz Dağları'nda, Erzincan'da, oralarda Kanadalı, ABD'li firmalar bu altınları çıkarmak için yetki alan firmalardı mesela. Alıp götürecekler, ne kadar burada bırakıyorlar?
Hiçbir şey bırakmıyor.
Karşılığında biz hangi bedeli ödüyoruz? Hangi ağır bedelleri ödüyoruz aslında, değil mi?
Yani şimdi ekolojik bedel meselesi burada.
Evet.
Siz bir şeyi yok ettiğiniz vakit onun yerine, yani bir zeytinliği ben ağaçları taşırım.
Evet.
Doğru taşırsınız. Ben de taşırım. Ama düşünün, zeytin mi, ürünü veren bir ağacı taşıyabilmeniz için bunun dallarını kesmeniz lazım. Köklerini budamanız lazım. Orta yerde kökleri budanmış, dalları kesilmiş bir kütük götüreceksiniz. Bu diktiğiniz yerde sulayacaksınız, yeşerecek, yetişecek. 18-20 sene sonra size verim vermeye başlayacak. Affedersiniz. Halk bu sene zeytini topluyor, satıyor, yiyeceğini ayırıyor ve bundan da geçiniyor. Evet. 18-20 sene halk bekler mi?
Evet. Yani. Peki hocam, Doğan Kantarcı ile konuşuyoruz. Efsane hoca, hocaların hocası dedik. Öğrencileriniz de emekli olmuşlar. Yani yaşınızı söylemiyoruz ama. Evet. Evet. Ama şunu söyleyeceğim. Hocam, galiba siz bu dersleri yeterince verememiş olmalısınız ki öğrencilerinize. Buradan madencilik faaliyeti yapma iznini Orman Genel Müdür, Orman Genel Müdürlüğü, yani sizin öğrencilerinizin içinde yer aldığı teşkilat vermiş.
Efendim, şimdi biz tabii ormancılık ile ilgili bilgiler veriyoruz derslerimizde. Ahlak bilgisi vermiyoruz. Burası ahlak fakültesi değil. Tamam. Onun için
ormanların korunması kısmı derslere dahil değil mi?
Dahil.
Çünkü anayasanın dahil. Kaçıncı maddesi?
169.
madde. 169.
madde. Şimdi siz eğer bütün teşkilatı, bütün devleti ele geçirip de benim dediğimi yaparsın, yapmazsan ben seni bir güzel Hakkari'ye sürerim veya bilmem nereye sürerim dağın başına diye bir harekete girersiniz, herkes siner.
Evet.
Herkes siner. Bir, ikincisi yandaşlarınızı, taraftarlarınızı toplar getirirsiniz için başına. Yukarıdan ne derseniz aşağıda da aynı şey devam eder. Bugün evet. Gördüğümüz olay o.
Peki burada aslında hani ben bunu söylüyorum, birazcık da şaka yolu söylüyorum ama 2021 yılında mı aslında verilen iznin süresi dolmuş?
Şimdi öyle bir izin
iddia var.
Evet, 2021'de Ekim midir galiba, şimdi tam iyi hatırlamıyorum galiba, evet. Ekim midir süresi dolmuş. Şimdi o sırada bu iznin uzatılması lazım.
Evet.
Bu izni uzatılması için müracaat edilmiş fakat o uzatılmamış, kalmış, durmuş. Niye evet. durmuş? Sebebi şu, arada buradaki kömür çıkarma işlemini mahkeme durdurmuş.
Evet.
Dolayısıyla açık ocak işletmesinin böyle genişlemesi, yani İkizköy üzerinden İlhak Veren ormanına doğru gelişmesi durdurulduğu için bu izin de verilmemiş. Ve de zannediyorum bunu sonra tekrar bir ayrı bir mahkeme geldi veya ayrı bir mahkemeye gitti. O durdurmayı kaldırdı. Bu sefer başka mücadeleler başladı. İşte Akveren'de köylülerin direnişi başladı. Şu mu? Ama o arada bu kesim izni alma olayı veya müracaat edilmişse de yürütmeyi durdurmadan dolayı verme, izin verme, uzatma olayı yapılamamış, gözden kaçmış, unutulmuş olabilir. Dolayısıyla böyle bir olay var. Yani
bu sonuçta nihayetinde o da hukuksuz bir kesim gerçekleşmiş, yani izinsiz, evet, hukuksuz. Bu arada
evet. Öyle gözüküyor.
Siz ne kadar ağaç kesildiğine dair bir tahminde bulunabiliyor musunuz? Hani valinin açıklamaları var ama.
Şimdi böyle bir abuk sabuk açıklamalar olmaz.
130 bin ağaç dikeceğiz dedi.
Nereye dikecekmiş?
Onu söylemiyor.
Ha.
Ama dikeceğiz.
Evet. Dikecekler. Sivas'ın bozkırına diksinler de görürler.
Olmaz mı? Orada da ağaç olmaz mı?
Sivas'ın bozkırında ancak toz olur.
Evet. Olmaz.
Ağaç her yerde olmaz.
Evet. Peki ne kadar ağaç kesildiğini siz tahmin ediyorsunuz?
Şimdi ben bir şey tahmin etmiyorum. Çünkü tahmin etmek havadan bir laftır.
Evet.
Böyle bir söz söylenmez. Orada bizim orman anlaşma planlarımız var. O planların içinde oradaki iki bölmede kaç tane ağaç olduğu yazılır. Hı hı. Ama Burada bir tekrar başka bir şey daha var. Şimdi anayasa planında çapı 8 santimden büyük olan ağaçlar yazılıdır.
Evet.
Çapı 8 santimden küçük olan gençlik, sırıklık çağındaki ağaçlar yazılı değildir.
Hı.
Dolayısıyla şimdi burada bir ölçme yapmadan öyle 100 bin tane ağaç vardı. Her metrekarede bir tane ağaç vardı. Her 2 metrekarede bir ağaç vardı gibi bir takım tahminler yapmak doğru değil. Onu ben söyleyemem.
Evet.
Ben söylemem.
Şimdi şöyle oldu. Vali Bey 130 bin ağaç dikilecek deyince, yani kesilenin iki katı deyince, işte 65 bin ağaç kesildi diye bir tahminde bulunuldu.
Vali onu söyleyebilecek bir eğitimden geçmiş değil. Valinin eline vermişlerdir. Vali de onu okumuştur orada. Vali bunu söyleyecek bir kişi değil.
Anladım. Yani.
Dolayısıyla ben 130 bin ağaç dikeceğim. 130 bin ağaç dikilmez zaten. 130 bin fidan dikilir.
Evet tabii. Evet hepimiz böyle diyoruz. Ben de utandım şimdi siz böyle söyleyince. Peki oralar böyle kel kabak bir hale döndükten sonra yeniden orman haline getirilebilir mi?
Valla bir taşın bir santimetrelik kalınlığında bir toprağa dönüşebilmesi için 100 sene lazım. Çok kaba bir söz olarak söyleyeyim.
Tekrar söyleyebilir misiniz lütfen? Bir taşın?
Taşın
evet.
Bir santim toprağa dönüşebilmesi evet. için 100 sene lazım. Şimdi geçelim onu. Oradaki taşların, kayaların tamamı kalsiyum karbonat.
Evet.
Yani bunlar, bu kalsiyum karbonat suda eridiği vakit kalsiyum bikarbonata döner ve eriyip gider.
Evet.
İçindeki katık maddesi %1 veya %5 neyse o ancak toprağa dönüşür. Oradaki kireç taşlarının açılmış olan o kayalığın ve kalmış olan kaya parçalarının topraklaşması 1000 yılda ancak mümkün olur.
Evet.
Yani 1000 yıl Allah ömürler versin görsünler göreyim bakalım.
Yani Kaz Dağları'nda da öyle demişlerdi. Eski haline yani, döndüreceğiz diye.
Döndürürler ömürleri yeterse.
Evet. Daha döndürülen ya da döndürülmeye çalışılan bir yerde görmedik galiba. Siz gördünüz mü?
Ben yaptım.
Nereyi?
İstanbul'daki kuzeydeki ağaç kömür ocaklarından ağaçlandırdım. Benim o çalışmamı görenler de diğer kömürçüler de yaptı. Orayı ağaçlandırdık ama onun büyük bir kısmı bu İstanbul Havaalanı denilen acayip kuruluşa şu oraya yaptılar. Havaalanını oraya taşıdılar. Dolayısıyla o orman oradan yok oldu kaldı. Ama benim yaptığım evet. ağaçlandırma duruyor. Benim yaptığım ağaçlandırma duruyor. Fakat bu bir örnekti.
Evet.
Ama orası kayalık değildi.
Hı hı.
Orası bir tortul kumlu kirli bir balçıklı bir materyaldi. Dolayısıyla biz orayı devşirerek bu işi başarabildik. Fakat burada bunu yapmak mümkün değil.
Çünkü kayalık burada, diyorsunuz değil mi?
Kayalık. Kayanın üstüne filan mı dikilirmiş?
Evet.
Nerede görürüz o?
Evet. Anladım. Çok teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim.
Doğan Kantarcı bize Akbelen'i ve onun özelinde, Akbelen özelinde tüm Türkiye'yi anlattı. Bu orman yeniden bu ocakları, maden çıkarılan yerleri ağaçlandırmak mümkün mü, ormana çevirmek mümkün mü değil mi? 1000 yıl gerekir. Buna da kimin ömrü yeter bilmiyorum dedi Doğan Kantarcı. Evet biz şimdi yine bir Erkin Koray arası verdikten sonra Bartu Soral'a bağlanacağız.
Thank you.
Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısının ardından ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz. Pazarda, sokakta serzenişleri çok yakından izliyoruz. İleride bugünkü Türkiye yüzyılına giderken, bugünleri Türkiye yüzyılına giderken açtığımız nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız dedi. Nice tümsek, yani bugün içinden geçtiğimiz süreç bir tümsek aslında. Küçük bir tümsek yaşıyoruz galiba. Şimdi biz tümsek mi geçiyoruz? Bartu Soral, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski müdürü, kalkınma ekonomisti, yazar. Sayın Soral, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bartu Bey, siz diyorsun Cumhurbaşkanı nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız bugünleri. Türkiye yüzyılını geçtikten sonra diyor ama siz diyorsunuz ki yani şunları yapmazsak yoksulluk kaderimiz olacak diyorsunuz. Neleri yapmazsak evet. Yoksulluk kaderimiz olacak. Yani biz yoksul muyuz? Gerçi açlık, yoksulluk sınırı, Türk İş, Kamusen, yani bütün sendikalar açıklıyorlar ama biz yoksul bir ülke miyiz?
Evet, şimdi tabii şöyle, yani işte tümsek eğimden geçmek falan, bunların hepsi politik aslında söylemler. Gerçek realitemiz şu: Türkiye'nin en büyük birinci sorunu yüksek dış ticaret açığı veriyor olması. Yani aslında 2002 öncesine baktığımızda da bu dış ticaret açığı vardı. Ne kadardı? Yıllık yaklaşık 10, 12, 15 milyar dolar. Evet. Hatta 2002 yani yılında dış ticaret açığı 15 milyar dolardı. AKP geldikten sonra bu sıcak paraya bağlı, ülkeye yüksek döviz girişini sağlayacak biçimde kur ve faiz dengesini kurdu. O dönemde de sıcak para vardı. Türkiye iyiden iyiye zaten olmayan üretim gücünü kaybetti. Hemen ispat edelim. Dış ticaret açığı 2002'den itibaren 30 milyar dolar, 40 milyar dolar, 70 milyar ve 2013'te 100 milyar dolara geldi. Bu bir. Demek ki biz sürekli dış ticaret açığına bağlı bir büyümeye sahibiz. İki.
Yani bunu hemen şöyle bir parantez açayım. Dış ticaret açığı dediğimizde ithalatımız ihracatımızdan daha yüksek. Yani burada üretmek yerine dışarıdan almayı tercih ettik.
Dışarıdan alıyoruz.
Evet.
İki, TÜİK diyor ki bize, TÜİK bizim diyor dış ticaret kompozisyonuna baktığımızda Türkiye'nin net ihracatçı olduğu, yani dış ticarette net kar ettiği, yani dışarıya sattığının aldığından daha fazla olduğu tek sektör emek yoğun sektörler. Düşük teknolojide bile dış ticaret açığıma net ithalatçıyız. Orta teknoloji, yüksek teknoloji. Demek ki neymiş? TÜİK diyor ki bize, biz 2002'den beri, bunun öncesi de var ama 2002'den beri Türkiye 2002'deki 115 milyar dolar dış borcunu 2013'te 450 milyar dolara yükseltti. Müthiş bir dış borç aldı ama bu borçla teknolojiye, o teknolojiyi üretecek beyinleri yetiştiren eğitim sistemine yatırım yapmadı. İmalat sanayine, üretime yatırım yapmadı. Tarıma yatırım yapmadı. Bunları planlı bir biçimde kar eden ve her sene üretimini arttıran, aynı anda katma değerini de arttıran bir ekonomik model uygulamadı. Ne yaptı? Yurt dışından borçlandı. Türkiye'ye ithal etti. Bunu harcadı. Ve bu arada bir şey daha oldu. O da gelir dağılımı aşırı bozuldu. Neden? Çünkü Türkiye'de müthiş bir rantiye sınıfı doğdu. Şimdi geldik ikinci soruna. Birinci sorunu koyduk. Dış ticaret. İkinci sorunsa şu. Pandemiden beri başlayan bir, hatta öncesinde yap, işlet, devret olarak özel sektöre yaptırıldığı gibi görüntü veren, diyeceksiniz ki ya otoyol, köprü,
havaalanı,
bunları, evet, bunları o beş büyük müteahhit yapıyor. Hayır öyle değil. Onlar yapıcı sadece. Esas riski üstlenen, finansman sorumluluğunu üstlenen devlet. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Siz diyorsunuz ki müteahhitler, 5 tane müteahhit, bunu yap. Bunu yapabilmek için havaalanını örneğin, otoyolu örneğin, yurt dışından borçlanman lazım. Çünkü bunlar 10 milyar dolar, 15 milyar dolar. Güzel. Yurt dışından borcu veren diyor ki müteahhite, hop bir saniye, bu iş garanti mi? Yani garanti kar edecek mi? O zaman işte kamu, yani 82 milyon giriyor devreye. Diyor ki eğer yeterince araç geçmezse, yeterince yolcu inmezse, üstü bizden abi. Ha, bak o zaman uluslararası finansmanı sağlayan diyor ki garanti bir iş bu. Çünkü bu yatırım kendisini kurtaramasa da, aslında karlı bir yatırım olmasa da, devlet her yıl geçemeyen arabanın parasını ödeyecek bana. Nitekim bütün yatırımlarda bu oldu. Hedeflenen yatırımı kurtaracak gelire ulaşamadığından beşliler, devlet üstüne yolcu parası verdi, uçak işte parası verdi. Yani bu da bütçeye bir yük oluşturdu. Bütçeye bir, bu hatalı yatırım tercihleri yük oluşturdu. İki, bürokrasinin, cumhurbaşkanlığının, kamunun inanılmaz harcamaları, lüks araçlar, köşkler, saraylar, yazlıklar, uçaklar, bu harcamalar da bütçeye bir yük oldu. Şimdi bütçenin harcamaları böyle büyürken, tamam mı, bir de bütçenin gelir kalemi var ya, yani evimizin bütçesi gibi lüks harcıyoruz, İtalya'ya gidiyoruz, İtalyan markaları giyiyoruz, hatalı yatırım yapıyoruz, zarar ediyoruz. Peki gider bu kadar büyük, geliri nerede bunun? Gelir iki türlüdür. Para basarsınız enflasyonla sonuçlanabilir. İki, vergi toplarsınız.
Evet.
Ha, işte ikinci en büyük sorun, olayın bir kasis olmadığını, derin bir krizle karşı karşıya olduğumuzu gösteren ikinci sorun da bu. Türkiye doğrudan vergi gelirleri, yani son 15 yılda büyüyen şirket karları, rantiye sınıfı, yani bir ev aldınız, gerçek bir örnektir bu, 1 milyona bir sene sonra bu ev 2,5 milyon. Evet. 2,5 milyona sattınız, 1,5 milyon kar etti rantiye sınıfı, müteahhitler, evet, zenginler. O 1,5 milyon net kar vergilendirilmiyor. Başka, evet, bu sermaye sınıfının faiz gelirleri vergilendirilmiyor. Bakınız, rakamlar inanılmaz. 1980'de bu sınıfların, yani gelirler ve gelir vergisi ve kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri içinde payı %65'ti 1980'de. Bugün %27.
Evet.
Neden? Çünkü mükelleflerin biz sadece %1.68'ini denetleyebilmişiz.
Evet. Yani ama bu, peki bunların yatırım, olan, üretim, bu, istihdam yaratması için, yatırım yapması için, üretim, bakın, yapması için bu sermayenin, bu paraya ihtiyacı yok mu? Onlardan alalım mı? Yani?
Bakın. Sermayenin yatırım yapıp kar etmesinden çok memnun oluyorum ben. Hı hı. Ama vergisini ödemek kaydıyla. Evet. Diyorsunuz ki siz, kazansınlar, vergi de ödemesinler. Aa, şimdi denetlemiyorsunuz bir. %1.68'i mükellefin denetlenebilmiş. Bir, iki, 2002'den bu yana 13 kez vergi affı. Yani 1,5 yılda bir, Türkiye bunlara, bu denetleyemediğimiz ve vergi toplayamadığımız gruba bir de vergi affı, yani, evet, çıkartmış. Sonuç ne olmuş? Sonuç bugün vergi gelirlerinde, toplam vergi gelirleri içinde bu sınıfın, bu rantiye sınıfının, finanstan elde eden sermaye sınıfının toplam vergi gelirleri içinde payı %27'ye düşmüş.
Evet.
Geri kalanı halkın üzerine çökmüş, vergi salınmış, KDV ve ÖTV. Yani 1 milyon 100 bin liraya, evet, aldığınız en basit araç aslında 400 bin lira.
Evet.
Siz 700 binini KDV ve ÖTV olarak ödüyorsunuz. Neden? Çünkü esas sermaye sınıfından vergi toplanmadığı için, evet, ödüyorsunuz bunu. Yani devlet vergi toplamalı. Evet, alkışlıyorum, toplamalı, ama esas ana kazanandan, esas müteahhitten, bankacıdan, sermayeden, rantiyeden, bu tip kazançlardan bunu elde etmeli.
Evet.
Şimdi bunu yapmayınca ikinci sorun da bu. Üçüncü,
evet,
sorun,
hemen orada şunu açacağım. Gelir ve, buyurun, kurumlar vergisi, işte doğrudan vergiler olarak, evet, ifade ettiğimiz.
Vergiler.
Evet. Şimdi, evet, şu anda siz dolaylı vergi oranının %73 olduğunu söylediniz. %27 işte, evet, doğrudan vergi gibi görünüyor. Bunun, evet, içinde de aslında gelir vergisi de var. Yani ücretlilerin, evet, ücretlilerin ödedikleri vergi de var ve büyük bölümünü de onlar oluşturuyorlar yine. Yani aslında, evet, hani orada da yine sözünü ettiğiniz zengin sınıftan, sermaye sınıfından aslında vergi alınmıyor. Yani dar gelirli, ücretli işte 3 kuruş maaşının üzerinden vergi ödemeye devam ediyor. Vergi dilimlerinde,
doğru,
yükseltilmiyor tabii,
doğru,
ki bu kadar enflasyon,
doğru,
ortamında.
Ve şunu da söyledik, bir daha yani, hı-hı, söyleyelim. 1980'de bu durum yüzdeler,
evet,
tam tersi.
İnanılır gibi değil. Yani gelişmiş ülkelerdeki oranlar gibi aslında, değil mi? Oralarda da,
evet,
doğrudan,
evet,
vergiler daha yüksek,
evet,
ve bu seviyelerde.
Vergi, evet. Yani verginin kanunu şudur: daha çok kazanandan daha çok vergi alır devlet,
evet,
ki kapitalizmin yarattığı sermaye birikimi dengesizliğini dengelesin.
Evet.
Yani yatırımlar yap, çok kazan, alkışlıyoruz. Süper, çok kazandıkça ülkene olan borcunu da vergi vermek suretiyle
ödemektir. Gelişmiş ülkelerde de, ekonominin teorisinde de bu böyle işler. Bizde 1980'den beri bozulma var. 2002'den itibaren bozulma gittikçe büyüyor ve bugün kurtarıcı, yine bir İngiliz geliyor.
Evet.
Yanına da kurtarıcı, yardımcı Amerikan vatandaşı geliyor. Vergiyi salıyorlar halka. Peki bu denetlenemeyen, vergi affı çıkartılan bu aşırı kar eden şirketler, bankalar, rantiyeler, sermaye sınıfı ne oluyor? Bunlara hiç ses yok. Düzen böyle sürüyor. Şimdi üçüncü şeyde, yani ikinci sorun da bu.
Evet.
Bunlar ciddi sorunlar.
Şimdi ben onu söyleyeceğim. Sürenin de sonuna doğru geliyoruz ama siz diyorsunuz ki öyle, işte şimdi Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'a atıfta bulunarak da aslında söylediniz.
Evet.
Uyguladığınız neoliberal ortodoks politikalarla Türk milletini yoksulluğa itiyor. Günü kurtarmak için bataklığı derinleştiriyorsunuz diyorsunuz.
Evet.
Çözüm olarak ne öneriyorsunuz?
Şunu söylüyorum.
Yani herkes alkışladı. Herkes alkışladı. Ortodoks politikalara geri dönülüyor. Türkiye doğru yola raydan çıkmıştı ve doğru yola girdi diye. Siz öyle demiyorsunuz.
Evet. Türkiye yoksulluk batağına battı. Üçüncü sorunu da elindeki kamu mallarını yabancılara şimdi satmaya uğraşıyor.
Evet.
Katar'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Tamam. Şimdi bu durumda ne oluyor? Sizin yetişmiş beyinleriniz, gençleriniz, ki zaten yetiştirmekte zorlanıyoruz.
Evet.
Çünkü eğitim sistemimiz iyi değil. Üniversitelerimiz dünya rankinginde ilk 400'de yoklar. Ona rağmen yetiştirebildiğimiz tek tök mühendislerde, öğrencilerde falan yurt dışına gidiyor. Yani elinizdeki beşeri sermaye, insan sermayesi de şu anda gidiyor.
Doktorlar millet diyorduk, hemşireler de gidiyor, laborantlar da gidiyor.
Evet, gidiyor.
Evet.
Mühendisler gidiyor. Benim pek çok bildiğim, yani genç öğrencilerim, arkadaşlarım gidiyor. Şimdi arkadaşlar, bu bir ülkenin yavaş yavaş bitişidir. Elindeki malları, kamu mallarını yabancılara satmak, beyinlerini
yurt dışına
göndermek, dış ticaret açığı vermeyi sürdürmek ve Aysel Hanım çok güzel bir soru sordunuz. Bütün akademi Mehmet Şimşek'i alkışlıyor. Profesörler, Bilkent Ottu Boğaziçi. Ya görüntüye bir baksanıza. 2002'den beri aslında öncesinde de Türkiye'nin kronik bir üretememe artı ürettiğini verimli üretememe bir teknoloji. Yani hem fabrika eksiği var, üretim eksiği var. Hem verimlilik, teknoloji eksiği var. Bunu planlı ekonomiye geçerek kapatmak zorundasınız. Çünkü bugünün küreselleşmesinde Türk sermayesi uluslararası Amerikan, İngiliz, Alman, Çin sermayesiyle baş edemez. Rekabete giremez. Çünkü yeteri kadar sermaye birikimi yok. Onlar 400 yıllık sermaye birikimiyle Batı Avrupa gelirken sizin 23'ten itibaren kurduğunuz cumhuriyet var. Öncesinde Osmanlı'dan bir birikim, bir fiziki sermaye, beşeri sermaye almıyor. Onun için sizin birikiminiz Avrupa ile mücadeleye yetmiyor. Yapılacak uygulanacak tek model var bizde. O da karma, yani devletin ve özel sektörün ortak bir plan doğrultusunda yatırımları ve teknoloji yatırımları, imalat sanayi, tarımın planlanması ve yatırımını devreye alması lazım. Bir, iki, bitmedi. Bunu yaptınız ama finansal sermayeleri, yani finansal işlemleri, finans sektörünü uluslararası sermayenin kontrolüne bırakırsanız, o zaman bu rantiyeye doğru, kaynaklar yatırıma akmıyor, rantiyeye doğru gidiyor. Buna engel olmanız şart. Yani bir makro planlamayla, karma ekonomik modelle Türkiye'nin dış ticaret açığı verdiği bütün sanayilerde, sektörlerde yatırımlarını hızla yapması, bunların yüksek teknoloji içeriyor olması şart.
Evet, devlet ve özel etkili sektör dediniz. Yani yol yapımında, beton yapımında, işte yolda, havaalanında değil, imalat sanayi diye de altını çiziyorsunuz.
İmalat sanayi ve tarımda, teknoloji diyorum.
Teknoloji
bakın,
diyorsunuz.
Bakın imalat sanayi, tarım, teknoloji.
Evet.
Teknolojiyi üreten kimdir? Teknolojiyi üretecek beyinleri ne hazırlar? Eğitim sistemi hazırlar. Sizin mutlak eğitim sistemine yatırım yapmanız lazım ki bir, iyi beyinler yetişsin. İki, o beyinler buradan kaçmasın. Üç, o beyinler yeni teknolojiler bulsun. Şimdi herkes dönüp ama Baykar yani savunma sanayi. Diyorum ki ben de TÜİK diyorum ben de. Bakın TÜİK rakamlarını açın. Bakın dış ticaret kompozisyonu ben vermiyorum. TÜİK veriyor ya. TÜİK diyor ki biz teknoloji düşük, orta, yüksek hiçbirinde net ihracatçı yani cebe para koyamıyoruz diyor.
Oysa bu kadar genç beyinle biz bu potansiyele çok fazlasıyla sahibiz. Bu arada çok son bir dakikamız kaldı. Bartu Bey son sözlerinizi alabilirsem.
Tabii ki. Şunu söyleyeyim. Türkiye dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biridir. 7 olacak potansiyele sahiptir. Ama bu potansiyel Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı neoliberal ekonomik sistemle, Türkiye'nin yıllardır uyguladığı sistemle bu potansiyel kullanılamaz. Türkiye başarıya gitmez. Her geçen gün göreceksiniz Türkiye ekonomik anlamda sıkıntı yaşayacaktır. Millet gelir alım gücü kaybını hissedecektir.
Evet. Siz bir de son olarak şunu söyleyeceğim. Çok 30 saniye rica edeceğim lütfen. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, bunların dışında üçüncü bir yol mümkün diyorsunuz. Şimdi yerel seçimler de var önümüzde.
Şunu diyorum ben. Şu anda millet ekonomik kriz, kaynamayan tencereden ötürü Cumhur İttifakı'na, AKP'ye, MHP'ye çok öfkeli. AKP'ye çok öfkeli. Ona oy vermeyecek ama dönüyor. Bakıyor CHP, İYİ Parti, Babacan, Davutoğlu, eski AKP'lilerin olduğu bir ittifak da bugünkü karmaşık hali, güven vermeyen hali, iç çekişmeleri, olmayacak ittifaklar, başka bir program sunamaması, yani Babacan'ı koyuyorsun. Zaten diyorsun ki ha Cumhur'a vermişsin al bana.
O da ortodoks, o da ortodoks politikalar diyor. O da özelleştirme diyor. O da NATO'nun NATO'nun genişlemesi diyor. Aslında hiçbir fark yok gibi.
Türkiye'ye hiçbir fark yok. Şu anda Türkiye'ye Amerika'daki sistemi getirip dayadılar. Demokratlar, cumhuriyetçiler birbirlerinden hiçbir farkı yoktur Amerika'da. Türkiye'de de bugün iki ittifakın birbirinden hiçbir farkı yok.
Üçüncü bir yol.
Sistemin kuşatmasına karşı eğer samimilerse, eğer üçüncü yolu açmak için kuruldular, tam tersi tıkamak için kurulmadılarsa, o zaman bu partilerin tek başlarına sınırlı güçleriyle,
hangi partiler?
Memleket, bağımsız, Türkiye
Partisi,
Millet İttifakı'na dahil olmayan muhalif partiler ve daha görüntüdeki biraz daha görece gücü olan bu üçlü bir araya gelir, program ve ilkelerde anlaşır ise millet artık kızgın. Yani Cumhur İttifakı'na da kızgın.
Teşekkür ediyoruz.
İktisadi açıdan öteki tarafa da bir alternatif olabilirler akıllı davranırlarsa.
Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Soral. Bartu Soral.
Evet, ben teşekkür ediyorum.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski müdürü, kalkınma ekonomisti, yazar Bartu Soral konuğumuzdu. Programımızın sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.